Ayrım 67, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 620. Üstünde gittikleri ve Michelin Kale Rampası ismini verdiği çıkıntı boyunca olabildiğince hızlı Dover geçidinden geçtiler. İlerleyiş sinir bozucu bir yavaşlıktaydı. Bu dar taraçayı kaplayan kaya döküntülerinin arasından rover'ı sürmek bıktırıcı bir mücadeleydi. Kaya parçaları her yere saçılmıştı ve sel sollarındaki toprağı yiyerek çıkıntıyı gözle görülebilir bir oranda daraltıyordu. Uçurum yamacında oluşan toprak kaymaları önlerine ve arkalarına düşüyordu ve birkaç kez tek bir kaya parçası hepsini havaya sıçratarak aracın çatısına düşmüştü. Daha büyük bir kayanın üzerlerine düşüp onları uyarmaksızın böcek gibi ezmesi fazlasıyla olasıydı. Annie pek rahatsız etmeyen bu olasılık hepsini durgunlaştırmıştı. Simon bile onu yalnız bırakarak kendisini yön bulma uğraşına Nadia, Frank ya da Kase ile birlikte izci yolculuklarına çıkmaya vermişti. Benden uzaklaşmak için bir bahane bulduğundan mutlu diye düşündü Anne. Niye olmasın? Saatte birkaç kilometreyle sarsılarak ilerlediler. Bir gece ve ertesi gün artık pusun uydulardan görünebilmelerini olanaklı kılacak kadar kalkmış olmasına rağmen yol aldılar. Başka seçenekleri yoktu. Derken Dover geçidinden geçtiler ve Koprates yeniden genişledi. Onlara biraz daha kaçış yeri sağladı. Sel birkaç kilometre kuzeye doğru yön değiştirmişti. Akşam karanlığında arabayı durdurdular. Yaklaşık 40 saat boyunca hiç durmadan yoldaydılar. Kalkıp gerindiler, çevrede dolandılar. Sonra oturup birlikte mikrodalgalanmış bir yemek yediler. Maya, Simon, Michelle ve Kasai'nin keyfi yerindeydi. Geçidi geçtikleri için mutluydular. Saks her zamanki gibiydi. Nadia ve Frank ise her zamankinden biraz daha keyifsiz. Selin yüzeyi o an için donmuştu. Boğazlarını patlatmadan konuşmaları ve birbirlerini duymaları olasıydı. Böylece paylarına düşen azıcık yemeğe yoğunlaşıp kopuk biçimde konuşarak yediler. Bu sessiz yemeğin sonlarına doğru en yol arkadaşlarına merakla bakındı. İnsanın uyum sağlama yeteneğinin genişliğine karşı ani bir şaşkınlık içindeydi. İşte burada yemeklerini yiyor ve kuzeyden gelen alçak uğultuyu bastırarak bir yemek salonu sohbetinin kusursuz yanılsaması içinde konuşuyorlardı. Herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda olabilirdi bu. Yorgun yüzleri ortak bir başarıyla ya da sadece birlikte yemenin keyfiyle parlamış olabilirdi. Bu arada araçlarının hemen dışında deliye dönmüş bir dünya kükrüyordu ve düşen kayalar onları her an yok edebilirdi. Kadına öyle geldi ki sanki yemek salonlarının keyfi ve durağanlığı daima böylesi bir kuliste, evrensel kaosun katastrofik arka planında gerçekleşirdi. Bu türden dinginlik anları sabun köpükleri gibi var olduğu andan itibaren patlamaya yazgılı, kırılgan ve geçici şeylerdi. Arkadaş grupları, odalar, sokaklar, yıllar hiçbiri sonsuza dek sürmeyecekti. Kalıcılık yanılsaması içine düştükleri kaosu görmezden gelmeye yönelik yoğun bir çabayla yaratılıyordu. Böylece yediler, konuştular ve birbirlerinin varlığından keyif aldılar. Mağaralarda, bozkırlarda, çadırlarda, siperlerde ve bombardıman altındaki şehirlerde de daima böyle olmuştu. Böylece fırtınanın bu anında Anne Claiborne kendisini zorladı, kalktı ve masaya gitti. Saksın tabağını onu ilk kez dışarıya çekmiş olan saksın tabağını aldı. Sonra Nadia'nın ve Simon'ınkini, tabakları küçük magnezyum lavabolarına götürdü. Bulaşık yıkarken kurumuş boğazında bir kıpırdanma hissetti. Sohbetten kendisine düşen payı zorlanarak konuştu ve insani yanılsamanın örülmesine kendi küçük iğnesiyle devam etti. Fırtınalı bir gece dedi Michelle. Onun yanında durup gülümseyerek tabakları kurulamasına yardım etti. Gerçekten fırtınalı bir gece. Ertesi sabah herkesten önce kalktı. Uyuyan yol arkadaşlarının gün ışığında iyice perişan görünen yüzlerine baktı. Keyifsiz, şişmiş, don ısırıklarıyla kararmış, tükenmiş bir uykuda ağızları aralanmış. Ölü gibi görünüyorlardı. Onlara hiçbir yardımı olmamıştı. Tersine. topluluğun ayak bağı olmuştu. Araca her döndüklerinde yerde konuşmayı reddederek yatan, sık sık ağlayan, açıkça ağır bir depresyon sancıları çeken deli bir kadının üzerinden geçmek zorunda kalmışlardı. Tam da buna ihtiyaçları vardı. Utanç içinde kalktı ve sessizce ana odayı ve sürücü bölümünü temizledi. Sonra daha ileri vakitlerde rover'ı sürme sırasını kullandı. 6 saat sürdü ve yerinden tükenmiş bir halde kalktı. Fakat onları Dover geçidinin oldukça doğusuna ulaştırmıştı. Ama sıkıntıları bitmemişti. Evet, Koprates bir parça açılmıştı ve güney yamacının büyük bölümü yerinde duruyordu. Ama bu bölgede ortasından uzayıp gittiği kanyonu kuzey ve güney kanallarına bölen bir dağ sırası artık bir tür adaya dönüşmüştü. Yazık ki güney kanalı kuzey kanalından daha alçaktı. Bu yüzden devasa sel kütlesi oraya doğru akıp onları güney yamacına doğru sıkıştırıyordu. Neyse ki çıkıntı tufanla yamaç arasında 5 kilometre genişliğinde bir açıklık sağlıyordu. Fakat sel sol taraflarına böylesine yakınken ve sağ taraflarında sarp kayalık varken tehlike duygusundan bir türlü uzaklaşamıyorlardı. Zamanlarının en az yarısında konuşmak için bağırmaları gerekiyordu. Dalgaların çatırtılı kükreyişi kafalarının içine girmiş gibiydi. Yoğunlaşmalarını, bir şeye dikkat vermelerini, hatta düşünmelerini bile zorlaştırıyordu. Bir gün Maya yumruğunu masaya vurarak bağırdı. ''Bu ada silsilesinin parçalanmasını bekleyemez miyiz?'' Küçük bir duraksamanın ardından Kasey dedi ki, 100 kilometre uzunluğunda. ''Yani kahretsin, bu sel duruncaya kadar bekleyemez miyiz? Yani sel daha ne kadar böyle sürebilir ki?'' ''Birkaç ay'' dedi en. ''O kadar bekleyemez miyiz?'' ''Yiyeceğimiz azalıyor'' diye açıkladı Michel. ''İlerlemeyi sürdürmek zorundayız.'' diye bağırdı Frank Maya'ya. ''Aptallaşma!'' Maya alevler saçarak baktı ve yüzünü çevirdi. Çok öfkelenmişti. Rover ansızın sanki bir köpek kulübesine bir grup kaplan atılmışçasına küçüldü. Gerilime dayanamayan Simon ile Kasey'i giyindiler ve ilerilerde ne var diye bakmaya çıktılar. Ada silsilesi adını verdikleri yerin ötesinde Koprates bir huni gibi birbirlerinden uzaklaşan kanyon yamaçlarının altında derin tekne vadiler halinde açıldı. Kuzey teknesi Capri Chasma'ydı, güney teknesi ise Koprates'in bir devamı olarak uzanan Eos Chasma'ydı. Sel yüzünden Eos'u izlemekten başka çareleri yoktu ama Michel bunun zaten gitmek istedikleri yol olduğunu söyledi. Burada güney kayalığı sonunda bir parça alçalıyordu. Derin koyaklarla kesilmiş ve birkaç irice göktaşı krateriyle dağılmıştı. Capri Chasma kuzeydoğuya doğru kıvrılarak görüş açılarından çıktı. İki tekne kanyonun arasında alçak üçgen bir mesa, artık selin rotasını ikiye bölen bir yarım ada haline gelmiş bir mesa vardı. Ne yazık ki büyük su kütlesi alçak Eos'a doğru akıyordu. Bu yüzden Koprates'in sıkı boğumundan çıkmış olsalar bile hala bir kayalığa doğru sıkışmış durumdaydılar. Bir yol ya da iz olmadan azalan bir yiyecek ve gaz stokuyla yavaş yavaş hareket ediyorlardı. Dolaplar neredeyse boştu. Yorulmuşlardı, çok yorulmuşlardı. Kanyondan 25 bin kilometre uzaktaki Kahire'den kaçtıklarından bu yana 23 gün olmuştu. Bütün bu süre boyunca nöbetleşe uyuyor, neredeyse kesintisiz araç sürüyorlar, selin her yanı kaplayan saldırısı altında ve kafalarında parçalanan bir dünyanın gürültüsüyle yaşıyorlardı. Maya'nın birçok kez dediği gibi bunun için çok yaşlıydılar ve sinirleri yıpranmıştı. Küçük hatalar yapan ve küçük anlık uykulara dalan acemiler gibiydiler. Kayalıkla sel arasındaki yolları olan düz çıkıntı kocaman bir kaya tarlasına dönüştü. Kayalar çoğunlukla civardaki kraterlerden fırlamış ya da gerçekten devasa boyuttaki kıraç alandan çıkıp gelmişti. Ene, güney kayalığındaki büyük delikli ve taraklı koyaklar akarsu çöküntü kanyonlarına yol açacakmış gibi geldi. Ama onları yakından incelemeye vakit yoktu. Genellikle sonunda yolları tamamen kayalarla kapanacakmış gibiydi. Günler ve kilometreler sonra korkunç bir felaketin içinden geçerek Marie Nehris'in büyük bölümünü açtıktan sonra onun alt ucuna açılan kocaman süprüntülerin hemen dibinde çakılıp kalacaklarmış gibiydi. Ama sonra bir yol buldular ve engellendiler. Bir yol buldular ve engellendiler. Bir yol buldular ve engellendiler. Günler, günler, günler böyle geçip gitti. Yemeklerini yarıya indirdiler. En herkesten çok sürdü. Çünkü diğerlerinden daha dinç gibiydi. Büyük olasılıkla Michel dışında en iyi sürücü oydu zaten. Yolculuklarının büyük bölümünde yaşadığı istenç yetiminin utancı yüzünden onlara borçlu olduğunu düşünüyordu. Ne yapabilirse yapmak istiyor, sürmediği zaman yolda izcilik yapmaya çıkıyordu. Dışarısı hala sağır edici gürültülerle kaplıydı ve yer ayakların altında titriyordu. Buna alışmak olanaksızdı, yine de aldırmamak için elinden geleni yaptı. Gün ışığı duman ve pusun arasından geniş canlı lekelerle ışıldıyor, gün batımı saatlerinde gökyüzündeki donuk güneşin çevresindeki ışık haleleriyle birlikte buz fiyonkları ve yalancı güneşler beliriyordu. Genellikle bütün gök alev almış görünüyordu. Turner tarafından resmedilmiş bir kıyamet gibiydi. Çok geçmeden Anne de yıprandı ve çalışma tüketici olmaya başladı. Yol arkadaşlarının neden öylesine yorgun olduğunu, neden ona ve birbirlerine pek aldırmadıklarını artık anlıyordu. Michel geçtikleri son üç depoyu bulmayı başaramamıştı. Gömülü ya da su altındaydı fark etmiyordu. Yarım yemek payları günde 1200 kaloriydi. Harcadıklarından çok daha az. Besin yetersizliği, uyku yetersizliği ve üstelik en azından en için ölüm kadar ısrarcı, içinden bir sel gibi kara bir çamur, buhar, buz ve pislik karışımı gibi kabaran o eski depresyon vardı. İnat ederek çalışmayı sürdürdü. Fakat dikkati dağılmaya ve her şey beyaz bir umutsuzluk gürültüsüyle yok olup gitmeye başlamıştı. Yol giderek zorlaştı. Bir gün boyunca sadece 1 kilometre gidebildiler. Ertesi gün tamamen durmuş gibiydiler. Kayalar çıkıntının üzerine sanki koca adamın Maginot hattındaki tank mayınları gibi dizilmişti. Saxbu'nun 2.7 boyutlarında kusursuz bir fraktal düzlem olduğunu belirtti. Kimse onu yanıtlamaya uğraşmadı. Kasayı yürüyerek gezindi ve aşağıda hemen selin kıyısında bir geçit buldu. Bir an için son birkaç gün olduğu gibi tufanın bütün görünür yüzeyi donmuş gibiydi. Ufka doğru uzanıyordu. Yeryüzündeki kutup denizinden sadece biraz daha kirli, kocaman, kara, kırmızı ve beyaz topaklar karışımı. Kıyının hemen dibindeki buz yine de düzdü ve birçok yerde temizdi. İçine bakıp sadece birkaç metre derinliğinde ve dibe kadar donmuş olduğunu görebiliyorlardı. Böylece aracı bu buzlu kıyıya doğru sürdüler ve kıyısından ilerlediler. Yoldaki kayalar onu zorladığında en önce rover'ın sol tekerlerini, sonra da aracın tamamını buza soktu. Buz onları herhangi yüzey gibi taşıdı. Nadia ve Maya bu rotaya ilişkin diğerlerinin sinirliliğine kahkahalarla güldüler. ''Biz bütün kışı Sibirya'daki nehirlerin üzerinde sürerek geçirdik.'' dedi Nadia. ''Kullanabildiğimiz en iyi yollar onlardı.'' Böylece bütün bir gün Ensen'in pürtüklü kıyısı boyunca ara sıra da üzerine çıkarak aracı kullandı ve 2 haftadır aldıkları en uzun yol olan 160 kilometreyi yaptılar. Gün batımına yakın kar yağmaya başladı. Batı rüzgarı Kopratesten dışarı akıyor, büyük kar topaklarını sanki hiç hareket etmiyorlarmışçasına yanlarından sürüklüyordu. Sel buzunun hemen üstüne saçılmış taze bir toprak kayması bölgesine ulaştılar. Buzun üzerine dağılmış büyük kayalar ortalığa terk edilmiş bir hava vermişti. Işık alacalı bir griydi. Birinin inip onları bu labirentten çıkarması gerekiyordu. Ve yorgun bir konuşmanın sonunda Frank gönüllü olup dışarı çıktı. Bu aşamada bu işi yapacak kadar, hatta genç kasayiden bile çok gücü kalmış olan bir tek oydu. Hiç tükenmeyecek şekilde kendisini çoğaltan bir yakıt olan kızgınlığının ısısıyla hala kaynıyordu. Ağır ağır arabanın önünde yolları sınayarak ve geri dönerek başını sallayıp Anne devam etmesi için el sallayarak yürüyordu. Çevrelerinde ince don buharı örtüleri düşen karlar arasında dağılıyor, ikisi karışıp birlikte güçlü akşam rüzgarında karanlığa savruluyordu. Sert Bora'nın karanlık manzarasını seyrederken en buzun yerle bitiştiği bir noktayı yanlış gördü ve Rover hemen donmuş kıyı hattının oradaki yuvarlak bir kayaya toslayıp sol arka tekerleği yerden kesti. En ön tekerleri kayanın üzerine çıkmaları için çevirdi. Fakat bir kum ve kar karışımına daldılar ve ansızın arka tekerleğin ikisi de neredeyse yere dokunmuyor. Bu arada iki ön tekerlek kazdıkları çukurda dönüyordu. Rover'ı batırmıştı. Daha önce de birkaç kez olmuştu. Ama göğün önemsiz manzarasıyla aklı dağıldığı için kendine sinirlenmişti. ''Ne bok yediğini sanıyorsun?'' diye bağırdı Frank intercom'dan. En koltuğunda sıçradı. Frank'in ısırgan sertliğine asla alışamamıştı. ''Devam etsene!'' diye bağırdı adam. ''Bir kayaya çarptım!'' dedi En. ''Kahretsin! Neden nereye gittiğine bakmıyorsun? İşte durdur tekerlekleri, durdur!'' ''Ön tekerlerin altına kavrayıcı örtüler koyacak ve seni öne doğru kaldıracağım. Sonra sen de aracı bu kayadan çıkarıp eğimden aşağıya olabildiğince hızla indireceksin. Anlıyor musun? Bir dalga daha geliyor.'' Frank diye bağırdı Maya, gir içeri. Şu boktan yastıkları indirir indirmez, gitmeye hazır ol. Yastıklar sivri metal ağ şeritleriydi. Kumda çukur açan tekerlerin altına konur ve sonra öne doğru çekilerek tekerleklerin basacağı bir yer sağlarlardı. Çok eski bir çöl yöntemiydi bu. Frank soluk soluğa küfürler savurarak Rover'ın önüne koşup En'i yönlendirdi ve o da dişlerini sıkıp midesi düğümlenerek bunlara uydu. ''Tamam git!'' diye bağırdı Frank. ''Git!'' ''Önce içeri gir!'' diye bağırdı En. ''Vakit yok, git! Neredeyse burada! Ben yana tutunacağım! Git, kahrolası git!'' Böylece En hafifçe ön tekerlere yüklendi ve onların yastıkları yakaladığını hissetti. Aracı arka tekerler yeniden yere dokunup zar zor yürüyünceye, yani kurtuluncaya dek öne doğru hareket ettirdi. Fakat ansızın selin kükreyişi peşlerinde ikiye katlandı, katlandı derken aracın yanından uğursuz çatırtılarla akıp giden buz parçaları belirdi. Ve ardından buz dumanlar çıkaran köpüklü bir bulamaçla aracın bütün pencerelerini yalayıp geçen bir dalgayla kaplandı. En gaza tüm gücüyle yüklendi ve ellerinde savrulan direksiyonu ölümcül bir güçle kavradı. Dalganın çarpmasıyla karışık Frank'in ''Git budala git!'' diye bağırışını duydu. Sonra sertçe bir darbe yediler ve araç denetimden çıkıp sola doğru sürüklendi. En onu sağa sola savururken direksiyona asıldı. Sol kulağı acıyla uğulduyordu, bir yere çarpmış olmalıydı. Direksiyona asıldı ve gaz pedalını daha da bastırdı. Git! Gaza basmayı sürdürüp sürücü koltuğunda delice sıçrar, bütün pencereler ve TV ekranları sıvıyla kaplanırken tepeye doğru yöneldi. Sonra su Rover'ın altından akıp geçti ve pencereler temizlendi. Rover'ın farları, kayalık toprağı, yağan karları ve önlerinde çıplak düz bir araziyi gösteriyordu. Sel hala arkalarında kükrerken En aracı dengeleyip çılgınca tepeye doğru atıldı. Düzgün yükseltiye eriştiğinde gaz pedalından bacağını elleriyle kaldırması gerekti. Araç durdu. Selin üstünde dar bir çıkıntı yapan taraçadaydılar. Dalga çekiliyormuş gibiydi. Ama Frank Chalmers yoktu. Maya dönüp onu aramalarında ısrar etti ve genelde ilk dalga en büyüğü olduğu için bunu yaptılar ama boşunaydı. Alaca karanlıkta farlar yağan karlar arasında sadece 50 metreyi aydınlatıyordu. Kesişen iki sarı koninin içinde ve çevresindeki koyu gri dünyada sadece selin dalgalı yüzeyi herhangi bir düzgün şekil belirtisi göstermeksizin akan bir enkaz deniziydi. Aslında bu türden şekillerin olanaksız göründüğü bir dünya gibiydi. Kimse böylesi bir delilikte sağ kalamazdı. Frank gitmişti. Ya sarsıldığı sırada arabadan koparak ya da dalgayla olan kısa ve neredeyse ölümcül karşılaşması sırasında sürüklenerek gitmişti. Son küfürleri hala interkomdaki parazitlerin arasından, selin kükreyişinin arasından köpükleniyor gibiydi. Son laneti En'in kulakların içerdiği yargı gibi çınlıyordu. Git budala git. Onun hatasıydı. Tamamen onun hatası. Maya ağlıyor, hıçkırıyor. Sanki kramp girmiş gibi iki büklüm duruyordu. Hayır diye bağırdı. Frank, Frank, onu aramalıyız. Sonra konuşamayacak kadar çok ağlamaya başladı. Saks gidip ilaç kutusunu karıştırdı ve yanına yürüyüp çömeldi. Al Maya, bir sakinleştirici ister misin? Maya aniden fırlayıp elindeki hapları kapıverdi. Hayır diye çığlık attı. Bunlar benim hislerim, bunlar benim erkeklerim. Benim bir korkak olduğumu mu sanıyorsun? Senin gibi bir zombi olmak istediğimi mi sanıyorsun? Çaresiz, istemsiz, acı verici hıçkırıklara gömüldü yeniden. Saks yanında göz kırpıştırarak yüzü dertli bir bakışla çarpılmış olarak durdu. En kendini o bakışla paramparça olmuş hissetti. Lütfen dedi, lütfen, lütfen. Sürücü koltuğundan kalktı, onlara doğru gitti ve bir an için Saks'ın kolunu tuttu. Nadia ile Simon'ın Maya'yı yerden kaldırmasına ve yatağa götürmesine yardım etti. Maya çoktan sessizleşmiş, onlardan uzaklaşmıştı. Gözleri kırmızıydı ve burnu akıyordu. Bir eli cansız bir tutuşla Nadia'nın bileğine tutunmuş, kendi acısına gömülmüştü. Nadia ona bir doktorun tarafsız ifadesiyle baktı. O da kendince içe kapanmış, Rusça bir şeyler mırıldanıyordu. Maya, üzgünüm dedi Ann. Boğazına kramp girmişti, konuşmakta acı çekiyordu. Benim hatamdı, üzgünüm. Maya başını salladı. Bu bir kazaydı. En kendisini zorlayıp dikkatini kaybettiğini yüksek sesle söyleyemedi. Sözcükler kadının boğazında düğümlendi. Maya'yı yeni bir hıçkırık spazmı sardığı için konuşma olasılığı kayboldu. Michelle ve Casey'i sürücü koltuklarına geçtiler ve Rover'ı yeniden çıkıntıda ilerletmeye koyuldular.
67. ayrımın sonu. Sayfa 629.